Ayrım 22. Ama 156. gece olunca demiş ki, müşteri beklemeye koyulduğu bir sırada bir de bakmış ki Şems-ül Nehar'ın sırdaş genç cariyesi geliyor. Kız ona selam vermiş. Ebul Hasan da selamına karşılık vermiş ve tavrının ne kadar kederli ve dalgın olduğunun farkına varmış. Ve de birden yüreği eskisinden de beter çarpmaya başlamış. Ve kıza, gelişin benim için nedenli değerli oldu bilsen, ey yardımsever genç kız. Lütfen bana hanımının durumundan çabucak haber ver demiş. Kız da ona, ama ben senden rica edeyim, bana ilkin o kötü durumda bırakmak zorunda kaldığım Emir Ali'den haber ver diye yanıt vermiş. Ve Ebul Hasan ona dostunun acıklı durumundan ve onarılmaz bitkinliğinden söz etmiş. Ve sözlerini bitirince sırdaş kız öncekinden de fazla kederlenmiş ve birkaç kez iç çekmiş. Ve dokunaklı bir sesle Ebul Hasan'a, bizim başımıza gelen ne büyük felakettir. Bil ki ey İbni Tahir, benim zavallı hanımımın durumu daha da acıklıdır. Ben sana üzerine gelen fenalığın nedenini bilmediği halde çok üzülen halifenin ayakları dibinde hanımın bayıldığı sırada, dostunla salondan çıktığınız andan bu yana kesinlikle neler olduğunu anlatacağım. Ben sizi kayıkçının ilgisine terk ettikten sonra çabucak ve büyük bir endişeyle Şems-ül Nehar'ın yanına döndüm. Ve onu hala baygın ve sapsarı buldum. Gözyaşları, boyna dağınık saçları üzerine damla damla düşmekteydi. Emir Ülmümin'in büyük bir üzüntüye kapılarak yanı başında oturmaktaydı. Kendisinin gösterdiği büyük ilgiye karşın onun kendine gelmesine yardımcı olamadı. Ve hepimiz kolayca tahmin edebileceğim bir perişanlığa düşmüştük. Ve halifenin tedirginlik duyarak bize sorduğu sorulara gözyaşları dökmekten ve önünde yüzümüze topraklar saçmaktan başka yanıt veremiyorduk. Ve bilmediği sırrı ondan saklamaya çalışıyorduk. Ve bu anlatılmaz işkence gece yarısına kadar sürdü. Ancak o zaman şakaklarını gül suyu ve çiçek suyuyla ovduktan ve yelpazelerle ferahlık sağladıktan sonra yavaş yavaş kendine gelmesinin neşesini yaşadık. Ama ayılır ayılmaz halifenin kesin şaşkınlığına neden olan ve sonunda kendisini de ağlamaya zorlayan bir gözyaşı seli kopardı. Olup bitenler öylesine hazin ve olağan dışıydı. Halife sonunda gözyaşına soru yöneltebileceğini anlayınca ona, gözümün nuru Şems-ül Nehar, konuş benimle, bana derdini söyle ki sana yararım dokunabilsin. Bak, ben de bir şey yapamadığımdan ne kadar üzüntü duyuyorum dedi. Bunun üzerine Şems-ül Nehar, halifenin ayaklarını öpecek gücü buldu. Ama halife buna izin vermedi. Onu elinden tutarak yavaşça sorular sormaya başladı. Bunun üzerine Şems-ül Nehar, kırık bir sesle ona, ey Emirül Müminin, bana acı çektiren rahatsızlık geçicidir. Gündüzün yediğim bazı şeyler dokunmuş olacak dedi. Halife de ne yemiştin ey Şems-ül Nehar diye sordu. Hanımım da 2 ekşi limon, 6 yeşil elma, 1 çanak yoğurt, büyük bir parça künefe, onun üzerine de açlığımı gideremediğimden 1 okka tuzlu fıstık ve kabak çekirdeği ve 1 avuç dolusu fırından henüz çıkmış haşlanmış şekerli nohut diye yanıtladı. Bunu duyan halife, seni ihtiyatsız sevgili seni, doğrusu beni çok şaşırttın. Bütün bu şeylerin lezzetli ve iştah açıcı olduğuna kuşkum yok. Ama birazcık yiyerek idare etmen ve canını o kadar çok çektiği şeylerin üzerine düşünmeden atılmaktan alıkoyman gerekirdi. Böylece kendini bu duruma sokmazdın diye haykırdı. Ve halife aslında öteki kadınlar için söz ve okşayıştan yana pek savurgan olmayan halife gözdesiyle pek çok ilgi göstererek uzun uzun konuştu. Ve sabaha kadar başının ucundan ayrılmadı. Ama durumunun pek düzelmediğini görerek sarayın ve kentin tüm hekimlerini çağırdı. Onlar da hanımımın rahatsızlığının gerçek nedenini ve halifenin orada bulunmasının ve gösterdiği baskının bunu arttırdığını açıklamayı incelik göstererek gizlediler. Ve kendisine öylesine karmaşık bir reçete yazdılar ki tüm iyi niyetime karşın ey İbni Tahir bir tek sözcüğünü bile söylemeyi beceremem. Sonunda halife tüm hekimleri ve diğerlerini peşine takarak oradan ayrıldı. Ancak o zaman özgürce hanımımın yanına yaklaştım ve ellerini öpücüklere boğarak yüreklendirecek sözler söyledim. ve ona Emir Ali İbni Bekkar'ı yeniden gösterme işini üzerime alacağım konusunda güvence vererek kendisine bakmama izin vermesini sağladım. Ve ona hemen içinde biraz çiçek suyu da olan bir bardak soğuk su içirdim, iyi geldi. Ve işte o zaman kendi derdini unutarak ve kendisini bir süre bırakarak gidip ona çekmekte olduğu derdinden kısaca söz ettiğim dostundan haber getirmemi istedi. Sırdaş cariyenin bu sözleri üzerine Ebu'l-Hasan İbni Tahir ona "Ey genç kız, şimdi ben sana dostumun durumu hakkında hiçbir şey söyleyemem. Sen şimdi doğru hanımının yanına koş ve ona benim barış dileklerimi ve başına gelenleri öğrenmekle ne çok üzüldüğümü bildir. Ve kendisine bu durumun zorlu bir sınav olduğunu anlatmakta gecikmediğimi, ancak onu sabretmeye çağırdığımı, özellikle halifenin kulağına erişeceği korkusuyla sözlerini sakınmakta çok özen göstermesi gerektiğine inandığımı da söyle. Yarın dükkanıma gelirsen ve Tanrı isterse karşılıklı olarak birbirimize vereceğimiz haberler teselli edici olacaktır," demiş. Bunun üzerine genç kız ona bu sözlerinden ve gördüğü hizmetten ötürü çok teşekkür etmiş ve oradan ayrılmış. Ebu'l-Hasan da günün geri kalan bölümünü çarşıda geçirmiş ve gidip evinde dostu Ali İbni Bekkar'ı görmek üzere dükkanını alışılmış saatten önce kapatmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 157. gece olunca demiş ki, dostu Ali İbni Bekkar'ı görmek üzere dükkanını alışılmış saatten önce kapatmış. Kapıyı çalınca kapıcı gelip açmış. Girip içeride dostunun yöresini her türden birçok hekimin ve yakınları ile dostlarının sarmış bulunduğunu görmüş. Bunların kimisi nabzını yokluyor, diğerleri de her biri diğerinden farklı ve birbirine aykırı reçeteler yazıyorlarmış. Yaşlı kadınlar da işi abartıyor ve hekimlere kuşkuyla bakıyorlarmış. Sonunda genç adam sabrını tüketmiş ve artık hiçbir şey görmek ve duymak istemeyerek başını örtülerin altına sokmuş ve kulaklarını iki eliyle tıkamış. Tam o sırada Ebu'l-Hasan başucuna gelmiş. Yavaşça arkadaşının başındaki örtüyü çekerek yüreklendirici bir sesle "Barış üzerine olsun ya Ali," demiş. O da "Senin üzerine de barış olsun ve Tanrı'nın iyilikleri ve lütufları saçılsın ya Ebu'l-Hasan. İnşallah yüzün kadar ak haberler getirmişsindir ey dostum," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Ebu'l-Hasan bunca ziyaretçinin önünde konuşmak istemeyerek İbni Bekkar'a göz kırpmakla yetinmiş ve oradaki herkes çekildikten sonra onu kucaklamış ve sırdaş cariyenin kendisine anlattığı her şeyi bildirmiş. "Ve ey kardeşim, her zaman güven duyabilirsin ki sana bütün varlığımla bağlıyım ve senin yüreğini rahatlatmadıkça duracak, dinlenecek değilim," demiş. İbni Bekkar da dostunun hayırlı girişimlerinden öylesine duygulanmış ki tüm yüreğiyle ağlayarak "Senden rica ediyorum. Bu geceyi benimle geçirerek iyiliklerini tamamla. Böylece seninle konuşur ve bana işkence veren düşüncelerimi oyalarım," demiş. Ve Ebu'l-Hasan onun bu dileğine uymakta kusur etmemiş. Ve kulağının dibinde dokunaklı bir sesle şiirler söyleyerek, aşk gazelleri okuyarak yanında kalmış. Bu dizeler bazen şairin dostuna seslenişi şeklinde, bazen de sevgili üzerine söylenmiş bulunuyormuş. İşte binlercesi içinden bunlardan sevgilinin onuruna söylenmiş olanların birkaçı şöyleymiş. Bakışının kılıcıyla çelik başlığımın siperini deldi ve ruhumu endamının esnekliğine sonsuza dek bağladı. Gözlerime bembeyaz görünen sevgilinin çenesinin kafurunu süsleyen tek bir misk tanesi var. Şayet ansızın korkarak titrerse yanaklarının kırmızı akiği, incinin temiz solgunluğuna ya da şeker kamışının dokunukluğuna dönüşür. Eğer derde düşer de elini çıplak göğsüne dayar ve iç çekerse ey gözlerim, gördüğünüz manzarayı anlatın ne olur. Gözlerim, biz üzerine her birinin ucuna mercan renkli güller iliştirilmiş 5 kamışın konulduğu bir temiz masa örtüsü görüyoruz," dediler. "Ey savaşçı, sanma ki çifte su verilmiş çelik kılıcın seni onun baygın bakışlarından koruyabilir. Doğrudur, seni delip geçmek için mızrağı falan yok ama dimdik boyundan kork. Göz açıp kapayasıya kadar seni köleden beter eder. Bedeni altın bir daldır ve göğüsleri devrilmiş dinlenen iki yuvarlak ve saydam kupadır. Ve nar dudakları nefesiyle kokulanmıştır. Ancak Ebul Hasan bu dizelerle dostunun son kertede duygulandığını görerek ona "Ey Ali, şimdi sana çarşıda benim yanımdayken fısıldamayı pek sevdiğin o şarkıyı okuyacağım. Belki de senin yaralı gönlüne bir merhem olur ya Ali. Bak dinle dostum, şairin şu hayranlık verici sözlerini. Gel, bu şarabın yakut rengi altında bardağın yeğeni altına hayranlık vericidir ey sakim. Yarını düşünmeden geçmişin tüm kederlerini uzaklara savur. Al bu kadehi. Unutmak üzere içmem için doldur. Senin elinle beni baştan aşağı sarhoş et. Gözüme çarpan buradaki herkesten çok sadece sen anlayışlı görünüyorsun. Gel, sana bir yüreğin kıskançlıkla gizlediği sırları açıklayayım. Ama acele et. Bakirelerin dudaklarından alınacak Buse'den de tatlı yanakları olan çocuk, benim için neşe yaratan o unutuşun içkisini sun. Bu şarkıyı işitince Emir Ali, hala takatsiz olduğundan başına üşüşen yoğun anıların etkisiyle öyle bir bitkinliğe kapılmış ki yeniden ağlamaya başlamış. Ve Ebul Hasan onu yatıştırmak için ne söyleyeceğini bilememiş. Ve o geceyi de bütünüyle başucunda gözlerini bir an bile kapamadan onu gözetlemekle geçirmiş. Sonra sabaha doğru her şeye karşın gidip bir süredir savsakladığı dükkanını açmaya karar vermiş. Ve orada akşama kadar kalmış. Ama alışverişini bitirip kumaşları içerideki yerlerine yerleştirdikten sonra tam gitmeye hazırlanırken başı örtülü olarak Şems-ül Nihar'ın genç sırdaş cariyesinin geldiğini görmüş. Alışılagelen selamlaşmalardan sonra cariye ona "Hanımım size, sana ve Ali İbni Bekkar'a selamlarını gönderdi. Ve beni kararlaştırdığımız gibi onun sağlığı hakkında bilgi edinmek üzere buraya gelmekle görevlendirdi. Durumu nasıl? Söyle bana." demiş. O da "Ey kibar kız, bunu bana sorma. Çünkü yanıtım çok hüzünlü olacaktır. Dostumuzun durumu parlak olmaktan uzaktır. Hiç uyumuyor, hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Onu bitkin halinde ancak şiirler biraz oyalıyor. Renginin solgunluğunu bir görsen." diye yanıt vermiş. Kız da "Üzerimizde bir felaket esiyor. Ondan daha iyi durumda olmayan hanımım beni sevgilisine şuraya saçlarımın arasına sıkıştırdığım şu mektubu ulaştırmakla görevlendirdi. Ve de yanıtını almadan geri dönmememi tembihledi. Beni evini bilemediğim dostumuzun yanına götürür müsün?" demiş. Ebul Hasan da "İşittim ve itaat ettim." demiş. Ve çabucak dükkanını kapatarak kendisini izleyen sırdaş cariyenin 10 adım önünde ilerlemeye başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 158. gece olunca demiş ki kendisini izleyen sırdaş cariyenin 10 adım önünde ilerlemeye başlamış ve İbni Bekkar'ın evine ulaştıklarında giriş bölümündeki halının üzerinde oturmaya çağırdığı genç kıza "Birkaç saniye beni burada bekle. İçeri girip yabancılar olup olmadığına bakayım." demiş. Ve İbni Bekkar'ın yanına girip ona göz kırpmış. İbni Bekkar bu göz kırpışın anlamını kavramış ve yöresindekilere "İzninizle, karnımda bir ağrı var." demiş. Onlar ne demek istediğini anlamışlar ve selam verdikten sonra onu Ebul Hasan ile yalnız bırakarak çekilmişler. Onlar ayrılır ayrılmaz Ebul Hasan çıkıp sırdaş cariyeyi bulmuş ve onu içeri almış. Kendisine Şems-ül Nihar'ı anımsatan onun görünüşünü bile İbni Bekkar'ı oldukça yüreklendirmiş ve ona "Hoş geldin. Allah senden razı olsun." demiş. Genç kızla eğilerek ona teşekkür etmiş ve hemen çıkarıp Şems-ül Nihar'ın mektubunu kendisine vermiş. İbni Bekkar da onu alıp dudaklarına, sonra da alnına götürmüş ve okumak için yeterince güçlü olmadığından mektubu Ebul Hasan'a vermiş. O da mektupta gözlerinin el yazısıyla dokunaklı deyimlerle tüm aşk acılarının dizeler halinde anlatılmış olduğunu görmüş. Ebul Hasan bu mektubun dostunu daha da kötü bir duruma sokacağını düşünerek içeriğini çok güzel birkaç sözcük yoluyla özetlemekle yetinmiş ve ona "Ey Ali, şimdi derhal bir yanıt hazırlamam gerek. Sen de imzalarsın." demiş. Bu söylenilen en güzel şekliyle yerine getirilmiş ve İbn-i Bekkar bu mektubun genel anlamının şunu anlatmasına özen göstermiş. Eğer sevgiler acılardan yoksun olsaydı, sevgililer birbirine yazma zevkini tadamazlardı. Ve sırdaş cariyeye izin alıp ayrılmadan önce görmüş olduğu kederli halini hanımına anlatmasını önermiş. Sonra da yazdırdığı mektubu gözyaşlarını tutamayarak cariyeye vermiş. Cariye bundan öylesine duygulanmış ki o da kendini tutamayarak açıkça ağlamaya başlamış. Sonra da barış dileyerek oradan ayrılmış. Ebul Hasan da sırdaş cariyeyi sokakta yoldaşlık yapmak üzere onunla birlikte evden ayrılmış ve ona dükkanına ulaşıncaya kadar yoldaşlığını sürdürmüş. Orada kızdan ayrılarak evine yollanmış. Ebul Hasan evine ulaşınca durum üzerinde ilk kez derin derin düşünmeye başlamış ve divan üzerine uzanarak kendi kendine "Ey Ebul Hasan, görüyorsun ki durum gittikçe daha da ağırlaşmaya başlıyor. Ya bu işi halife öğrenirse ne olacak? Ya Allah, ne olur acaba? Kuşkusuz İbni Bekkar'ı ona verilmesi için bir gözümü feda edecek kadar seviyorum. Ama Ebul Hasan, senin bir ailen var, bir annen, kız kardeşlerin ve küçük kardeşlerin var. Senin önlem alma işin onları sonunda nasıl bir bahtsızlığa sürükler acaba? Aslında bu zaten böyle uzun boylu sürüp gidemez. Yarından tezi yok, gidip İbni Bekkar'ı bulacak, sonu çok acı bitecek bu aşktan vazgeçilmeye çalışacağım. Beni dinlemek istemezse Allah elbet tutacağım yolu bana gösterecektir demiş. Ve Ebul Hasan bağrı düşünceleriyle daralmış, sabahtan gidip dostu İbni Bekkar'ı bulmuş ve onu selamladıktan sonra kendisine "Ya Ali, nasılsın bakalım?" diye sormuş. O da her zamankinden berbat yanıtını vermiş. Ebul Hasan da ona "Vallahi hayatımda ne seninkine benzer bir serüvenden söz edildiğini duydum ne de seninki kadar garip bir aşk gördüm. Biliyorsun ki Şems-ül Nehar da seni senin onu sevdiğin kadar seviyor. Buna karşın sen acı çekiyorsun ve durumun günden güne ağırlaşıyor. Ya bunca sevdiğin aynı duyguyu seninle paylaşmasa ve aşkına gönülden bağlı olacağı yerde aşk kadınların çoğu gibi yalan ve hile yoluna sapsaydı ne olurdu? Ama özellikle ey Ali, bu serüveni halife öğrenecek olursa başımıza gelecek felaketlerin büyüklüğünü ancak Allah bilebilir. İnan bana ey Ali, çıkış yolu olmayan bu aşkta ısrar edersen ilkin kendin yitip gidecek ve Şems-ül Nihar'ı da birlikte sürükleyeceksin. Ben kuşkusuz kendim de göz açıp kapayasıya kadar geçecek bir sürede canlılar arasından ailemle birlikte izim silineceği halde kendimden söz etmiyorum demiş. Ama İbni Bekkar bu nasihatından dolayı dostuna teşekkür edip onun iradesinin kendi elinde olmadığını ve zaten başına gelebilecek tüm felaketlere karşın kendisine duyduğu sevdadan ötürü yaşamını yitirmekten korkmayan Şems-ül Nihar'ın hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini bildirmiş. Bunun üzerine Ebul Hasan bundan sonra söyleyeceği her sözün boş olacağını anlayarak dostundan izin almış ve ileride olacakları düşünerek evinin yolunu tutmuş. Ebul Hasan'ın sık sık kendisini görmeye gelen dostları arasında adı Emin olan genç ve kibar bir cevahirci varmış. Kendisi onun sır saklama huyunu çok takdir edermiş. Ebul Hasan yastıklarına yaslanmış, gelecekte ne yapacağını şaşkınlıkla düşünürken tam o anda dostu çıka gelmiş. Karşılıklı selamlaşmalardan sonra divanın üzerine onu yanına oturtmuş. Bu sevgi dolambacından bir parça haberi olan tek kişi olarak ona "Ey Ebul Hasan, Ali İbni Bekkar ile Şems-ül Nihar'ın aşkları ne durumda?" diye sormuş. Ebul Hasan, "Ey Emin, Allah bizi korusun. İçinde ileride başımıza bir şeyler gelecekmiş gibi bir ön sezim var." diye yanıt vermiş. Anlatısının burasına Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 22. ayrımın sonu, sayfa 225.